Erkam Radyosu'nun kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Enderun sohbetimizde yine Hazreti Ali Efendimiz'in sözlerinden, vaazlarından, hutbelerinden bazı örnekler sunmak istiyorum. Sebebi de hazır Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili size bir takım bilgiler vermişken, onun Nehcül Belagası'ndan da bazı örnekler sunmanın faydalı olacağını düşünmemdir. Efendim 1900 zannediyorum 68 yılı idi yahut 67 yazı idi yahut 68 yazı idi. Ben Erzincan'a halamı ziyarete gitmek istedim. Bu ziyarete gitmeden önce bizim ümmetli talebeyken her gittiğimiz yerde dini, İslam'ı anlatmak, vaazlar etmek, hutbeler okumak gibi bir takım vazifelerin hasbi talibi idik. Yani bir İmam Hatip öğrencisi gittiği yerde Kur'an okur, dua eder, vaaz eder vesaire, hizmet yapar. Zaten hizmet insanı yetiştirir. O bölgenin insanları içinde yine halamdan, eniştemden duyduğum tabirle Alevi vatandaşlarımız da vardır. Ben oraya gitmişken onlar ne düşünüyor, ne yapıyor diye öğrenerek hazırlıklı olmak niyetiyle bir şeyler okumak istedim. O yıllarda bize kimya dersine gelen Hüseyin Hilmi Işık hocamız vardı. Onun Aleviye Nasihat diye bir kitabını hatırlıyorum. Çünkü derste söz etmişti. Bu kitabını alıp okuyayım ve böylece gidip efendim orada karşılaştığım insanlardan eğer bu tarzda bir şey gelirse, sual vesaire, onlara karşı hazırlıklı olayım diye kitabı baştan sona okudum. Zaten küçük kitap demeye şey yok. Bir risale demek. 30-40 sayfalık, belki 50 sayfalık bir kitap idi. Onu okudum. O aslında mektubattan bir bölümün, bir mektubun tercümesi imiş. Ve Pakistan'da, Hindistan'da, o bölgede biz Aleviyiz, Hazreti Ali'ye mensubuz manasında diyen insanları ve onların yaptığı yanlışları ortaya koymak ve onları bu yanlış düşüncelerden ayırmak için, uzaklaştırmak için, hakikati onlara beyan etmek için kaleme alınmış bir mektupmuş. Tabii onu okudum. Pek fazla bir şey doğrusu bizim memleketteki Alevilik kültürüyle ilgili pek bir şey bulamadım. Bunun üzerine hocalarıma sordum. Öğrenmek istediğim şey şuydu. Yani bizim ehli sünnetin bildiği, kabul ettiği Hazreti Ali Efendimiz ile ehli Şia'nın ve bizim memlekette çeşitli adlarla anılan grupların anladığı Hazreti Ali arasında ne fark vardır? Hazreti Ali kendini nasıl ifade etmiştir? Nasıl tanımlamıştır? Bu konuda nerelerden faydalanırım diye hocalarıma sorduğumda bana Hazreti Ali'nin sözlerinden, hutbelerinden, vasiyetlerinden, emirlerinden, mektuplarından örnekler içeren ve Şii alimlerinde üzerinde çokça çalıştığı bir kitap olan Nehcül Belaga'yı tavsiye ettiler. Bu Nehcül Belaga'nın da Türkçe tercümesinin çeşitli zamanlarda yapıldığını, mesela işte bu seri konuşmaların başında Malik bin Eşler'e yazdığı mektubu da sizlerle paylaşmıştım. O zaman Akif tarafından yapılmış bir tercümesi olduğunu biliyorum. Başka örnekler de var dediler. Neticede ben Abdülbaki Gölpınarlı'nın Nehcül Belaga tercümesini okumak ve bu surette de bilgisizliğimi, cehaletimi ortadan kaldırmak istemiştim. Onu okuyunca şüphesiz, yani okumadan önce de öyle düşünüyordum ama bu sefer re'yel ayn, gözümle gördüm ki Hazreti Ali Efendimiz Şia'nın anlattığı ve biz de Hazreti Ali'ye mensubiyetle iftihar eden grupların ortaya koyduğu vasıfların, sıfatların çok üzerinde hakikaten bir mümini kamil ve insanı kamil bir özelliğe sahip. Efendimiz Aleyhisselam'ın hem akrabası hem halifesi olan bir zat idi. Şimdi işte o kitaptan ben Hazreti Ali Efendimiz'in Allahü Teala hakkındaki sözlerini okudum ve bunlar benim üzerimde çok etkili olmuştu. Yani bu ne demek? Tevhid anlayışı nedir? Kur'an anlayışı nedir? Adalet anlayışı nedir? Bu konuda bir de şunu ilave edeyim. Abdülbaki Gölpınarlı, Allah rahmet eylesin diyelim. Efendim, kitabı Hazreti Ali'nin o güzel Arapçasına uygun bir Türkçe ile, bir Türkçe belagat ile tercüme etmiş. Başkaları da nitekim Akif'in Malik bin Eşler mektubunu, ki o vasiyetname diye anılır, onu da çok güzel aynı şekilde bir edebi hüviyetle tercüme etmişti. Onu gördüm ve bu konuşmanın bir arkadaşım yahu Nehcül Belaga'dan da bazı şeyler okusaydın demesi üzerine bugün sizlerle bunu okumak, paylaşmak istedim. Efendim, Hazreti Ali Efendimiz Allah'a hamd ve Resulüne salavattan sonra şunları söylüyor Allah inancı hakkında ki bunlar çok önemli ve çok güzel cümlelerdir. Kitapta çizmişim ben o kısımları, onları sizlerle paylaşayım. Hamd Allah'a ki övenler onu layıkıyla övemezler. Nimetlerini sayıp dökenler onları söyleyip bitiremezler. Çalışıp çabalayanlar hakkını eda edemezler. Yani bu konuda ne kadar gayret ederlerse etsinler insanlar, Allahü Teala'yı layıkıyla övemezler, ona layıkıyla onun hakkını vererek vazifelerini yerine getiremezler. Öyle bir mabuttur ki derin düşüncelerin onu idrak edemez. Allahü Teala öyle bir mabuttur ki ne kadar insanlar derin düşünürse düşünsün onu bu derinlikte kavrayamazlar kendi derinliğinde. Anlayış derinliklerine dalış zatının künhüne eremez. Bir mabuttur. Sınır yoktur. Sıfatını sınırlayabilirsin. Bir vasıf yaratılmamıştır. Zatına layık bulunsun. Yoktur ona sayılı bir an. Yoktur onun için ertelenmiş bir zaman. Yani her zaman ve mekanda hazır ve nazırdır demek oluyor bu. Yaratılanları kudretiyle o yaratmıştır. Yelleri, rüzgarları rahmetiyle o estirmiştir. Yarattığı yeryüzünü kayalarla perçinlemiş, pekiştirmiştir. Buraya dikkat edelim. Dinin evveli onu tanımaktır. Yani tevhidin esası Allahü Teala'yı bu şekilde tanımaktır. Tanıyışın kemali onu tasdik etmektir. Yani ben Allahü Teala'yı tanıdım deme konusunda en zirve nokta onu tasdik etmektir. Tasdik edişin kemali onu bilmektir. Yani layıkıyla bilmektir. Bu bilişin kemali ona karşı samimi olmaktır. Onun kemali Allahü Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih etmektir. Çünkü bilmek gerektir ki ne sıfat söylenirse söylensin o sıfatla Allahü Teala yeterince vasfedilemez. Her sıfat vasfedilenden gayrıdır, onunla bilinemez. Yani Allahü Teala bizim onu tavsif etmemizin üzerindedir. O sıfatlar onu layıkıyla anlatamaz. Onu layıkıyla o şekilde bilmemize fırsat ve imkan vermez. Vardır yaratılmaksızın. Mevcuttur yokluktan var olmaksızın. Her şeyle bilen biledir, beraber değil. Her şeyden gayrıdır, ayrı değil. İşler yapar, harekete, alete muhtaç olmadan. Görendir, görülen yokken. Birdir, bir varlığa muhtaç bulunmadan. Hiçbir varın yokluğunu garipsemeden. Halkı yarattı, yaratmaya koyuldu, düşünüp durmadan. Yani ol dedi, oldu. İşe deneyişten faydalanmadan. Yani önce bir deneme yapıp sonra o denemesinden sonra esası meydana getirmeden demektir. Bir harekete, bir ale muhtaç olmadan, işe koyulup yorulmadan, çalışmadan. Her şeyi vaktinde yarattı. Birbirlerine aykırı olan şeyleri birleştirdi, uzlaştırdı. Her şeyde bir istidat, bir tabiat yarattı. Her şeyin maddesine göre maddesini o şeye göre düzdü, koştu. Her şeyi olmadan bilendir. Sınırlarını, sonlarını kavrayıp kapsayandır o. Her şeyin gizli açık, her yanını bilendir o. Bakınız Allah-u Teala'yı bu vasıflarıyla nasıl, ne güzel aktarıyor. Efendim, Peygamberimiz hakkındaki güzel sözlerini geçerek Kur'an hakkındaki ifadelerinden bazı pasajlar paylaşalım. Rabbinizin kitabı sizdedir, yanınızdadır. Helalini de apaçık göstermektedir, haramını da. Farzlarını da apaçık bildirmededir, üstün işlerini de. Bir hükmü kaldıran ayeti de açıklamıştır, hükmü kaldırılan ayeti de. Yani neyi nesettiği bellidir, nasih mensuh o kitapta bellidir. Ruhsatlarını, yani yapılması gereken işlere dair izinleri bildirmiştir. Azimetleri de bildirmiştir. Burada azimet, takva manasını alabiliriz. Anlamı hususi olan da apaçıktır, umimi olan da. İbretleri de meydandadır, örnekleri de. Mutlak olanı da bildirmiştir, mukayyet olanı da. Anlamı herkesçe anlaşılanı da beyan etmiştir, anlaşılmayanı da. Kısaca anlatılanları tefsir edilmiştir, müşkil olanları açıklanmış, bildirilmiştir. Yani Kur'an'ın bazı ayetlerinin diğer bazı ayetlerinin tefsir etmesine işaret ediyor Ali Efendimiz. Öyle hükümleri vardır ki o kitabın mutlaka bilinmesi için anlatılmıştır. Öyle hükümleri vardır ki kulların onları bilmemesi de caiz sayılmıştır. Yani kul Allah-u Teala'nın yaptığı her işin mahiyetini layıkıyla anlayamaz. Öyle ayetleri vardır ki kitapta farz kılınmıştır. Sünnetleri bildirilmiştir. Öyle ayetleri de vardır ki sünnetle vacip olmuştur. Bazı hükümleri vaktinde vaciptir. Daha sonraki vakitlerde hükmü geçer. Haramlarının da hükümleri çeşit çeşittir. Öyle büyük haramlar vardır ki onları işleyene cehennem vardır. Öyle küçük işleri vardır ki onları yapan suçlarını örter, bağışlar. Allah-u Teala'nın affediciliği, küçücük bir iyiliği verdiği binlerle, yüzlerle karşılık. Öyle hükümleri vardır ki en azı da makbuldür, en çoğu da. Bakın bu hutbenin devamında hacla ilgili şu bölümleri çizmişim. Hürmeti vacip olan evini, Kabe'yi ziyaret edip hac etmenizi de size o farz etti. O evi aynı zamanda halka kıble kıldı. Halk susamış yaratıkların yanıp kavrularak koştukları gibi oraya koşarlar, varırlar. Sürü sürü güvercinler gibi oraya sığınırlar. noksan sıfatlardan münezzeh olan mabut, kendi yüceliğine karşı gönül alçaklığını sağlamak, yüceliğini onlara anlatmak için o evi bir sebep olarak icat etti. Halkın bir kısmını seçti ki onlar onun çağrısını duydular da icabet ettiler. Onun sözünü gerçekleştirdiler. Bu bir kısmını seçtiği hac etmeye madden, bedenen, malen gücü yetenler manasına gelmektedir. Onlar peygamberlerinin durdukları yerlerde durdular. Arşın çevresinde dolanan meleklere benzediler. Tavafı anlatıyor bu. Ona kulluk etme ticareti yurdunda kârlar elde ettiler. Bakın Allah'a ticaret, yani Allah ile ticaret yapmak. Allah ile alışverişte bulunmak. Bu alışverişi hakkıyla yapanlar dünya ve ahirette ölçülemeyecek derecede kârlar elde ederler. Devam ediyor. Suçları örteceğini vaat ettiği yere koşuşup gittiler. Noksan sıfatlarda münezzeh ve yüce mabut o evi İslam için bir alem kıldı. Sığınanlara orasını bir harem kıldı. Oraya ziyaret etmeyi farz etti. Hakkını tanımayı koruyup gerekli saydı. Oraya varmanızı farz etti de o naksan sıfatlardan münezzeh olan mabut buyurdu ki insanlardan oraya gücü yetene Allah için gidip o evi ziyaret ederek hac etmesi farzdır. İnkar eden eder. Allah şüphesiz ki bütün alemlerden müstağnidir. Yani Allah-u Teala'nın bizim hac etmemize ihtiyacı yoktur. O her şeyden müstağni olduğu gibi bizim bu ibadeti yerine getirmemizden de müstağnidir. Şimdi burada bir husus hatırıma geldi. Efendim söylemeli mi, söylememeli diye de tereddüt ediyorum ama geçmiş yıllarda Diyanet Alevi dedelerini, yani kendilerine bir bu manada mesuliyet, paye, makam biçen Alevi kardeşlerimizin din adamlarını hacca götürdü. Bu işte rehberlik yapan arkadaşımızla sonradan yaptığımız bir konuşmada nasıl davrandılar diye sorduğumda bir kısmı çok can gönülden, büyük bir kısmı Allah bize bunu nasip etti. Hazreti Ali Efendimiz'in gezdiği, gördüğü, tavaf ettiği, namaz kıldığı yerleri gördük diye çok memnun olmuşlar. Pek az bir kısmı yahu biz buraya niye geldik? Kerbela'dan geri dönmeye bile kalkanlar oldu demişti ve o arkadaş da biz de o gruptaki hacca gitme niyetiyle hareket eden dostlar da bundan mahzun olmuşlardır diye nakletmişti. Demek ki Alevilikte de efendime söyleyeyim Allahü Teala'nın rızasını tahsil için hacca gitmek bir esastır. Tıpkı namazın bir esas olması gibi. Bakın bir başka Hazreti Ali Efendimizin hutbesinden Mes'ade bin Sadaka İmam Cafer bin Muhammed-i Sadık aleyhisselamdan rivayet etmiş. Bir gün birisi gelmiş, ya emir el müminin bize Rabbimizi anlat da ona sevgimiz çoğalsın demiş. Onu daha iyi tanıyalım demiş. Hazret bu söze biraz hiddet etmiş, halkı namaza çağırmış. Küfe mescidinde halk toplanmış, mescit dolunca Hazreti Ali Efendimiz bu sualden biraz rahatsız olduğu benizlerinden anlaşılır bir halde minbere çıkıp Allah'a hamdü sena, Resulullah'a salatu selamdan sonra bu hutbeye okumuş. Şöyle buyuruyor. Hamd Allah'a ki görülmeksizin bilinmiştir, düşünmeksizin yaratıcıdır. Öylesine bir yaratıcıdır ki her an yaratmaktadır. Yani külle yevmin ve fî şen ayetinin manası. Tedbir ve tasarruf etmektedir. Her an vardır, kaimdir, daimdir. Burçları bulunan gökler yaratılmamıştı ki, büyük kapıları örten perdeler gerilmemişti, karanlık gece kararmamıştı, durgun deniz serilmemişti, geniş yolları olan dağlar dikilmemişti, küçük ve eğri büğrü yollar açılmamıştı, döşenmiş yeryüzü yoktu, onun yarattığı hiçbir şey yoktu, gene de o kaimdi, yani vardı, daimdi, her zaman da daim olacaktır. İşte budur, böyledir eşsiz, örneksiz olarak harkı yaratan ve onlardan sonra baki olan, yarattıklarının mabudu olan ve rızıklarını veren. Güneş ve ay onun rızasını dileyerek döner dururlar. Her yeniyi yıpratırlar, köhne kılarlar, her uzağa yaklaştırır, yakın ederler. Bakın şu cümlede çok önemlidir. Yaratan, yarattıklarının rızıklarını pay etmiştir. Eserlerini, amellerini soyluklayanların sayısı, haince bakışlarını, kendilerinden gizledikleri, gönüllerinden geçen şeyleri, analarının rahimlerinde konaklayacaklarını, babalarının bellerinden zuhur edeceklerini, zamanların sonuna, çağların nihayetine dek saymıştır, bilmiştir. Öyle bir mabuttur ki, rahmetinin genişliği içinde düşmanlarına olan kahrı, azabı daralmıştır, çetinleşmiştir. Kahrının azabının darlığı, çetinliği içinde dostlarının rahmeti de genişlemiştir. Hamd Allah'a ki kısmak, vermemek nimetini çoğaltmaz. Vermek ve cömertlikte bulunmak hayrını, lütfunu azaltmaz. Çünkü ondan başka her verenin nimeti azalır ve ondan başka her vermeyen kötülükte kalır. Bakın burada rızık meselesini ve verme konusundaki Allah-u Teala'nın özelliklerinden bahsederken Hazreti Ali Efendimiz bizim de benzer şekilde davranmamızı, ama arada bir fark, biz verdiğimizde azalır fakat Allah'ın verdiği gibi verirsek malımız bereketlenir. Devam ediyor. Odur ihtiyaçlarından fazla veren. Yani Allah-u Teala insanların ihtiyaçlarından fazlasını verir. Kişilerin hak etmediklerini lütfeden. Halk ayali sayılır onun. Yani ehli, koruması gereken varlıklar sayılır. Odur rızıklarını vermeye vaat eden. Odur rızıklarını takdir eden. Bu da çok önemli. Biz bugün zannediyoruz ki rızıklarımızı bizim çalışıp çabalamamız sağlıyor. Hayır. Allah-u Teala zaman zaman az çalışana çok rızık, çok çalışana az rızık da veriyor. Çünkü o Rezzak'tır. Tek rızık verendir ve kime ne vereceğini iyi bilir. Çok verir, alan kadri kıymetini bilmezse perişan olur. Az verir, verdiği kişi ona hamd etmezse o da sıkıntıya düşer. Devam ediyor. Kendisinden isteyene karşı ne kadar cömertse o kadar cömertlikte bulunur. O öyle bir evveldir ki ondan önce hiçbir var yoktur. Öyle bir ahirdir ki ondan sonra hiçbir var yoktur. Bu huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın ayetinin mealidir. Zatına nispetle bir çağ yoktur ki halden hale dönsün. Bir mekanı yoktur ki oradan ayrılıp bir başka yere gitmesi mümkün görünsün. Dağlardaki madenler ne kadar soluk alıp veriyorlarsa, denizlerdeki sadefler ne kadar ağız açıp gülüyorlarsa, onların sayısınca gümüş ve altın bağışlasa, inciler saçsa, mercanlar devşirip verse, gene de bu bağış cömertliğine teşhir etmez, katındaki hazineler bitmez, tükenmez. Efendim bu Allahü Teala'nın kudreti ve kuvveti hakkındaki Hazreti Ali Efendimizin sözleridir. Bu sözlerden sonra bir ara verip sözlerin üzerinde biraz düşünelim. Tekrar konumuza dönelim. Bu sefer de Hazreti Ali Efendimiz dünya ve ahiret dengesine nasıl bakıyor? Bu konuda size bilgiler verelim.
Ali almış sancağını eline, Ali almış sancağını eline, çekilip giderler mahşer yerine, çekilip giderler mahşer yerine. Hasan'ın Hüseyin'i almış yanına, Hasan'ın Hüseyin'i almış yanına, Ahmet'im diye ağlar Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed. Hüseydür gelin kadrin bilelim, Yunuseydür gelin kadrin bilelim, fırsat elde iken tevhid edelim, fırsat elde iken tevhid edelim. Ruhu için çok salavat verelim, ruhu için çok salavat verelim, Ahmet'im diye ağlar Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed, Ahmet'im ağlar Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed.
Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, sohbetimizin devamında Hazreti Ali Efendimizin dünya ve ahiret hayatı noktasında söylediklerinin bizim kelam kitaplarımızda söyledikleriyle bir farkı olmadığını hemen söyleyelim. Ve benim sizlerle paylaşmak istediğim yerlerden zamanımız el vermeyeceği için bir kısmını dünya hayatında insanların nasıl olduğunu anlatan kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyuruyor ki bir hutbesinde, İnsanlar dört bölüktür. Bir bölüğü kendisi alçalmadıkça, kılıcı körleşmedikçe, malı mülkü azalmadıkça, yeryüzünde bozgunculuğu men etmez. Yani fesat çıkaranların, fitneye sebep olanın önüne düşmez. Önünü onları bundan men etmez. Bir bölüğü kılıcını çekmiştir, kötülüğünü ızhar etmiştir. Yaya atlı adamlarını toplamıştır, kendisini ortaya atmıştır, dinini yok edip gitmiştir. Bütün bunları da yok olacak mal elde etmek için yahut orduya baş olmak, başbuğ kesilmek yahut minbere çıkıp bir mevkiye ulaşmak, halka ululuk satmak için yapar. Ne kötü alışveriştir ki dünyayı kendin için pala pul görmen. ondan ibret alamaman. Allah katına nail olacağı lütfu ihsanı karşılık verip dünyayı alman. Bir bölüğü de ahiret emeliyle dünyayı diler. Dünya ameliyle ahireti dilemez. Kendini alçak gönüllü göstermeye çalışır, adımlarını sık sık atar, eteğini beline çemrer, kötülüğü gizleyip halkı emin etmeye uğraşır. Allah'ın kusurları örtüşünü de suç işlemeye vesile kılar. Yani Allah-u Teala her suç işleyeni anında cezalandırmaz, ona mühlet verir. İşte insan bu mühletin farkına varmayıp azgınlığında devam ederse Allah'ın kusurları örtüşünü suç işlemeye vesile kılmış olur diyor Hazreti Ali Efendimiz. Dördüncü bölüğü ise aslında bir yüceliği olmadığından, soy sop yüksekliğine sahip bulunmadığından bu hal onu başka bir hale sokar. Kanaat ehli görünür, zahitlerin libasına bürünür. Bu yüzden de ne gece dinleyip yatar, ne gündüz bir şey yiyip doyar. Geriye kalan erlerse, yani bu dört sınıfın dışında kalanlarsa, dönüp gidecekleri yeri anarak gözlerini yumarlar. Mahşer korkusuyla göz yaşlarını dökerler. Kimi vakit perişan olurlar, kimi vakit korkarlar, kahrolup giderler. Kimi susarlar, ağızlarını yumarlar, kimi öz doğruluğuyla samimi olarak Allah'ı anarlar. Kimi vakit de yasa düşerler, sızlanırlar. Kendilerini gizlediklerinden dolayı onların adları, sanları anılmaz. Onları bu derece mütevazi olmak, alçalmak onları kuşatmıştır. İzlerinin tozları bile belirmez. Acı bir deniz içindedir onlar. Ağızları kurumuştur, sesleri çıkmaz, gönülleri yaralıdır, feryatları duyulmaz. Dünya gözlerinizde deri tabaklanan ağacın yaprağından da aşağı olmalı. Koyun kırkılan makastan düşen yün kırpıtından da bayağı olmalı. Sizden sonrakiler sizden ibret almadan, sizden öncekilerden ibret alın siz. Kötüleyip atın onu siz. Sizden olup kendisine düşenleri de o attı buyurmuştur. Yani bu insanların grup grup, sınıf sınıf olmaları ve dünya hayatına bakmaları noktasında bu çok önemlidir. Bakın, bir başka hutbesinde şu sözleri söylüyor. Dünyadan çekinmenizi tavsiye ederim. Çünkü orası çadırın söküleceği yerdir. Yani dünya hayatı, Efendimizin tabiriyle bir yolcunun yolda konaklaması gibi bir hayattır. Yolcu konaklayacağı zaman imkanı varsa bir çadır kurar, konaklar, sonra çadırını söker, yoluna devam eder. Hazreti Ali Efendimiz de bunu dünya çadırın söküleceği yerdir diyor. Suyuna otuna kapılıp oturulacak yer değildir. Efendim çok güzel bir yer buldunuz. Her taraf yemyeşil, suyu tatlı, ağacı, ormanı, meyvesi, her şey güzel. Ama siz bir yolcusunuz, unutmayın. Bunlara kanıp da orada çadırda kalmayı tercih etmezsiniz. Onun için de orası aldanılacak, kalınıp oturulacak yer değildir buyuruyor. Aldanış sebepleriyle bezenmiştir. Yani dünya insanları aldatacak bir sürü varlıklarla süslenmiştir. İnsanları süsüyle aldatmıştır. Bir evdir ki Rabbinin katında horlanmıştır. Helali haramına, hayrı şerrine katılmıştır. Bakın bu da çok önemli. Hazreti Ali Efendimiz bir başka vecizesinde şüpheli işlerden Allah'a sığının. Neden? Çünkü dünyada helal harama, haram helale katılmıştır, iç içedir. Nerede ayrılacağınızı düşünmüyorsanız, nereden bu kopacağını düşünmüyorsunuz, o zaman Allah'a sığının buyuruyor. Dünyanın yaşayışı ölümledir, tatlılığı acılıkladır. Yüce Allah dostlarına arı duru etmemiştir dünyayı. Düşmanlarından da sakınmamıştır onu. Bakın, dostlarını dünyaya meylettirmiyor, düşmanlarını da sakındırmıyor. Onlar da ona meylediyorlar. Hayrı azdır dünyanın, şerri çok. Ondan toplanan biter, devleti tez elini alınır gider. Onu onaran bir yönüyle harap eder. Ne hayır var o evde ki yapısı çöküp gidecek. Ne fayda umulur o ömürden ki yenilen içilen şeyler gibi eriyip bitecek. Ne bereket aranır o yolculuktan ki sonu gelecek. Konulacak yere varılıp ulaşılacak. Efendim, bu dünya hayatındaki, bu dünya hayatının bu şekilde tavsifi Hazreti Ali Efendimizin bir başka hutbesinde şöyle ifade ediliyor. Dünya gerçekten onun sözünü gerçek bilene gerçeklik yurdudur. Anlayana esenlik yurdudur. Yani biz dünyaya neden geldiğimizi bileceğiz. Eğer bunu bilirsek, dünya hayatı bizim için saadet ve selamete vesile olur, esenlik yurdu olur. Ondan ağzını düzene, zenginlik, azığını düzene, zenginlik yurdudur. Dünya hayatına gelen insan, ahiret azığını bu dünyada toplamaya gayret eder, temin etmeye çalışırsa, dünya onun için bir zenginlik yurdu olur. Öğüdünü tutana öğüt yurdu olur. Allah dostlarının secde ettikleri yerdir dünya. Allah'ın meleklerinin namaz kıldığı yerdir. Allah vahyinin indiği yerdir. Allah dostlarının alışveriş ettiği yerdir. Orada rahmet kazanır varlıklar. Orada cennet elde eder insanlar. Kim dünyayı yerebilir, kınayabilir ki o kendisinden ayrılacağını yüce sesle bildirmiştir kendisine. Kendisinin de dünya ehlinin de zevalini dünya haber vermiştir ona. Belasıyla belaya örnek verir dünya. Sevinciyle sevince yol gösterir. İnsan sağ esen yartar, derde mihnete uğrayıp kalkar. Bunu da insanları teşvik etmek için, korkutmak için, ürketmek için, çekindirmek için yapar. Efendim, bu dünya hayatını bir de bu gözle görmek, dünyaya bir de bu gözle bakmak çok önemlidir. Halbuki insanlar dünyaya bu gözle bakmazlar, bakamazlar. Dünyaya bu göze bakmadıkları için de ziyana ve zarara uğrarlar. Efendim, onun daha kısa hutbeleri, konuşmaları, sözleri var. Onlardan birisi de şudur ki bu çok uyarıcıdır. İman dört direk üstünde durur. Birincisi sabır, ikincisi yakîn, üçüncüsü adalet, dördüncüsü de cihattır. Şimdi bunları Hazreti Ali Efendimiz şöyle açıklıyor. Sabır dört kısımdır. Özlem, yani hasret, korku, havf, çekinmek ve tetikte durmak. Cenneti özleyen dileklerinden vazgeçer. Cehennemden korkan haramlardan çekinir. Dünyada çekinen kişi dünya musibetlerini hiçe sayar. Ölüme karşı tetik duransa, yani her an ölebileceğini düşünürse, vaktini hayırlı işlere koşmak suretiyle değerlendirir. Yakinde dört kısımdır. Akıllılık, hikmeti yormak, geçmişlerden öğüt almak, geçenlerin yolunu yordamını izlemek. Yani kendisinden önce bu dünyadan geçen kişilere ne oldu ne bitti onu ibretle takip etmek. Akıllılıkta gözü açık olana hikmet aydınlanır. Hikmeti apaydın gören ibret alır. İbret alansa geçmişlerdenmiş gibi hareket eder. Yani ibret alındığı zaman geçmişlerin başına gelen felaketleri aynı kişinin başına gelmez. Dünyaya da aldanmaz. Adalet de 4 kısımdır. Anlayışta derine dalmak, bilgide derin olmak, aydın hükümle karara varmak ve hilim sahibi olmak. Burada ısrar etmek. Kim anlayış sahibi olursa ilmin dibine dalar. Kim ilmin dibine dalarsa hükümde yol yordam neyse elde eder. Hilim sahibi yani yumuşak ağırbaşlı olan kişi ise yaptığı işte haddi aşmaz, insanlar arasında tertemiz yaşar. Savaş da yani cihat da 4 kısımdır. Doğruyu buyurmak, kötülüğü nehyetmek, gerçek işlerde doğru olmak, gerçeğe uymayanlara düşmanlık gütmek. Bakın bizim anladığımız manada silahı eline alıp düşman üzerine gitmekten ibaret değil bu cihat. 4 kısımdır diyor. 1- Doğruyu buyurmak yani doğruyu söylemek. Kötülüğü nehyetmek yani insanların kötülük yapmalarını önlemek için onları nasihat etmek. Gerçek işlerde doğru olmak, dosdoğru hareket etmek. Gerçeğe uymayanlara da düşmanlık gütmek. Doğruyu buyuran kişi inananların bellerini doğrultur. Doğruyu söyleyen kişi. Kötülüğü nehyeden münafıkların burunlarını kırar. Gerçek işlerde doğru hareket eden kendisine gerekenleri yapar. Kötülere, gerçeğe uymayanlara karşı düşman olan, Allah için kızan, öfkelenen kişi ise öyle bir hale erer ki Allah onun yüzünden onun düşmanlarına kızar ve kıyamet gününde onu razı eder. Efendim, şu tavsiyeyle sözlerimizi bitirelim. İnsanlar dünyalarını düzene sokmak için dinlerine ait bir şeyi terk ettiler mi? Allah onları ondan daha zararlı bir şeye uğratır. İnsanlar dünyalarını düzene sokmak için dinlerine ait bir şeyi terk ettiler mi? Allah onları ondan daha zararlı bir şeye uğratır. Bu bizim halimizi anlatmıyor mu? Farzlara zarar veren nafilelerle yakınlık kuramaz. Yaradanın büyüklüğü yaratılanı gözünde küçültür. Namaz her temiz kişinin Allah'a yaklaşmasıdır. Hac her zayıfın savaşıdır. Her şeyin zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Kadının savaşıysa kocasıyla iyi geçinmesidir. Nice oruçlu vardır ki orucundan elde ettiği ancak susuzluktur. Nice geceleri ibadetle geçiren vardır ki o kulluktan elde ettiği şey uykusuzluktur, yorgunluktur. Ne mutlu aklı başında olan ariflerin ve zahitlerin uykusu ve yemesi gibi yiyen, içen, uyuyan, davranan kişilere. Efendim, sohbetimizi burada tamamlıyoruz. Böylece Hazreti Ali Efendimizin Nehcül Belagasından yani hutbelerinden de sizlerle bazı örnekleri paylaşmış olduk. Rabbimizden niyazımız bu güzel öğütleri dinleyip bizi de bu güzel öğütlere uyanlardan kılmasıdır. Bizi bu dünyada kendi başımıza bırakmamasıdır. Bize kendisinin rehberlik etmesi ve İslam büyüklerinin rehberliğinde bizi daim kılmasıdır. Kalın sağlıcakla, hayırlı günler dilerim.